Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 58.
Sonra kuzeye yöneldiler. Woodland kentine uğradılar. Orada Billy bir meyve çiftliğinde arabacı olarak çalıştı. Saxon'un da birkaç gün meyve devşirmesini istemeye istemeye boyun eğdi. Saxon kazandığı parayı neye harcayacağını önemli bir sır gibi sakladı. Billy epey takıldı karısına ama çabuk unuttu bu konuyu. Saxon, Bud Strathurs'a mektup gönderdiğini, mektubunu da bir havale eklediğini hiç söylemedi kocasına. Sıcaktan bunalmaya başlamışlardı. Biri geceleri yorganla yatılabilen iklim kuşağından fazla uzaklaştıklarını söylüyordu. Saxon, buralarda sekoya yok diye ekledi. Batıya doğru kıyı kesimine ilerlemek gerek. Ay Vadisi'ni orada bulacağız. Oakland'den yemiş cenneti Vacaville'den çıkan yolcuları izleyerek güneybatıya arabayı sürdü. Saxon, Bud Strathurs'un acele yolladığı küçük bir paketle bir mektup aldı. Billy işini bitirip kamp yerine dönünce Saxon gözlerini kapatıp durmasını bekledi. Bir ara Billy pamuklu gömleğinin önünün kurcaladığını duydu. Göğsüne iğne gibi bir şey battı. Billy humurdanırken Saxon gülüyor, gözlerini açmamasını sıkı sıkıya üsteliyordu. Gözlerini yum bir öpücük ver, göstereyim sana ne olduğunu diye bir şarkı tutturdu. Öpücüğü alıp gözlerini açtığında Billy sinemaya gittikleri, bir çiftlik kurmaya heveslendikleri gün rehine koyduğu altın madalyaların göğsünde sıralanmış olduğunu gördü. Karısını göğsüne bastırıp, şeker çocuk diye haykırdı. Demek meyve devşirerek kazandığın paraları buna harcadın. Elbette ki aklımın ucundan bile geçmedi. Gel buraya, temiz bir dayayı hak ettin. Saxon kocasının tatlı okşamalarına bıraktı kendini. Ta ki ateşin içine taşan kahve ibriğinin sesi aklı başına getirdi. Fırlayıp koştu ateşe. Yemekten sonra Billy sigarasını sararken içini döktü. Bu ıvır zıvırdan her zaman övünç duymuşumdur biraz. Gençlik yıllarını anımsatır bana. O zamanlar en sevdiğim şey amatörce dövüşmekti. Sıradan bir çocuk değildim ben, inan. Ama biliyor musun, büsbütün unutmuştum ben bu madalyaları. Oakland şimdi bizden o denli uzak ki. Öyleyse bu seni Oakland'e götürür şimdi. Saxon, Bud'ın mektubunu açıp yüksek sesle okudu. Bud, grevin nasıl bittiğinden Billy'nin haberi olduğunu sanmalı ki işlerine dönen işçilerle kara listeye alınan işçilerin adlarını sıralamakla yetinmişti. Kendisini de yeniden işe almışlardı. Çok şaşmıştı bu işe. Billy'nin adlarını yönetiyordu şimdi. Dağısı vardı. Batı Oakland tavlalarının eski ustabaşısı ölmüştü. İki yeni ustabaşı gelmiş, ikisi de işleri berbat etmişti. Sonunda patron Bud'la konuşmuş, Billy'nin ortadan yok olmasından ötürü üzüntüsünü bildirmişti. Bud şöyle yazıyordu. Düşlere kapılma sakın, yaptığın bütün çılgınlıklardan haberi var. Tepelediğin bütün sarıları tanıdığına bahse girerim ki Strathurs eğer onun adresini bana vermenizi yasakladıysa hiç değilse siz yazın benim tarafımdan tezelden geri dönsün. Ağırla ilgilenmesi için ayda 125 dolar veririm kendisine. Mektubu okuyup bitirdikten sonra Saxon bekledi. Kaygısını hiç belli etmedi. Biri dirseğine yaslanıp uzanmış düşünceli bir tavırla sigarasının dumanını üfürüyordu. Ucuz pamukludan iş gömleğinin önü açılmış, kabarık göğsünün ince teni görünüyordu. Gömleğin üzerinde altın madalyalar ateşin ışığında parıltılar saçıyordu. Bakışlarını yeşil dağların siperinde serilmiş örtülerin, kamp ateşinin, yumru yumru olmuş kahve ibriğinin işliğe işliğe ışıldayan baltanın üzerinde gezdirdi. Sonra karısına baktı. Soru sorar gibi baktı, baktı. Saxon hiç oralı olmuyordu. İyi ya dedi Billy. Yapacağım şey şu. Yaz Bud Strathurs'a, patronu sağsın başında. Ve demek ki gücümüz yetiyor, para yollayalım. Saatimi de kurtarsın rehinden. Pardesüme boş ver, kaldığı yerde çürüse de olur. Sıcak yaramıyordu onlara. Kilo veriyorlar, kafa ve vücut esnekliğini yitiriyordu. Billy'nin deyimiyle ipekleri buruşuyordu. Pılı pırtılarını sırtlayıp Batı'nın vahşi dağlarına doğru yola çıktılar. Beresa Vadisi'nin külhan sıcağı göz ve baş ağrıları verdi. Öylesine ki sabah erken ve akşam geç saatlerde yürümek zorunda kaldılar. Hep batıya doğru yol alarak yeni dağlar aşağı aşağı güzel Napa Vadisi'ne vardılar. Ondan sonra Sonoma Vadisi geliyordu. Hastings'in grançı orada bulunuyordu. Hemen gideceklerdi ama Billy'nin gözü bir gazete bildirisine ilişti. Yazar Meksika'da patlak veren bir devrimin aşamalarını izlemeye gitmişti. Daha sonra gideriz oraya dedi Billy. Burt'ün en sevdiği şarkıda sözü geçen milyonere benziyoruz. Şu farkla ki zamanımız bol. Hangi yöne gidersek gidelim hepsi aynı yola çıkar. Yeter ki batıya doğru yol alalım. Napa Vadisi'nin bağları ve meyve bahçeleri arasından kuzeybatıya yöneldiler. Orada Billy 3 kez iş önerisi aldı, 3'ünü de geri çevirdi. St. Helena'yı geçtikten sonra vadinin batısına sokulan küçük kanyonlarında Saxon sekoyalar gördü ve sevinçle karşıladı onları. Demir yolunun son noktası olan Kalistoya'da 6 beygirli yolcu arabalarının Middlestone ve Lower Lake'e doğru yola koyulduğunu gördüler. İzleyecekleri yolu tartıştılar. Bu yol kıyıya değil, yönetim bölgesi Lake'e götürüyordu. Bu yüzden Saxon'la Billy dağlar arasından Russian River Vadisi'ne vardılar ve Hillsburg'e ulaştılar. Yeşilliklerle dolup doluşan çukur yerlerde şerbetçi otu tarlaları arasında rastgele dolaştılar. Ama Billy, Kızılderililer, Japonlar ve Çinlilerle yan yana tarlalarda çalışmayı istemedi. Ağızlarını burnlarını kırmadan 1 saat bile çalışmam ben o heriflerle dedi. Kaldı ki bu Rus ırmağı bayağı güzel. Burada kamp kuralım. Bir de banyo yaparız. Bu geniş, verimli havzayı geçip kuzeye doğru yola çıktılar. Tasasız, kaygısız, gezine gezine gidiyorlardı. Öylesine mutluydular ki çalışmak gerektiğini unutuyorlardı. Ay vadisi bile artık yaldızlı bir düş gibi gözüküyordu. Bu düş mutlaka gerçekleşecekti günün birinde ama daha uzaktı o gün. Cloverdale'de Billy'e bir şans çıktı. Hastalık ve bir terslik sonucu yolcu arabacısının bir sürücüsü eksikti. Tanrı'nın günü sürüyle turist geliyordu trenle, gidip geyserleri görmek için. Sanki yaşam boyu bu işi yapmış gibi Billy, 6 beygirin dizginlerini eline alıp resmi tarifeye uygun olarak araba dolusu yolcu taşıdı dağa. İkinci seferinde Saxon'u da yanına aldı yüksek sürücü mahallinde. 2 hafta sonra ahırın sürücüsü işine koyuldu. Billy kendisine yapılan iş önerisini geri çevirdi. Ücretini aldı, kuzeye doğru yola düştüler. Saxon küçük bir av köpeği almış, Bayan Hastings'in söz ettiği köpekten esinlenerek adını Possum koymuştu. Hayvan daha öyle körpeydi ki çabucak ayakları zedelendi. Saxon önce kucağında taşıdı onu. Sonra Billy'i sırtındaki yükün tepesinde oturttu ve çok geçmeden onu azarlamaya başladı. Çünkü küçük köpek saçlarını yoluyordu neredeyse. Bağ bozumu sona ermekte olan güzel asli bağlarından geçip Ukiya'ya ayak bastılar ve kışın ilk yağmurundan kemiklerine dek ıslandılar. Dinle dedi Billy. Anımsıyor musun? Dırıdır nasıl kayıyordu su yüzünde? Bu yaz da işte öyle geçti. Tekerlekler üzerinde yürür gibi. Şimdi kışlamak için bir konak yeri aramamız gerek. Bu iki ah denen yer oldukça büyük bir kasaba gibi geliyor bana. Orada geceyi geçirmek için bir oda arayalım. Korunuruz da. Yazın ahırlara doğru uzanırım. Eğer bir iş bulursam bir yer kiralarız. Seneye nereye gideceğimizi kararlaştırmak için bütün kış düşünecek zamanımız olur. 13. O kışı bir öncekinden daha az ilginç buldular. Saxon, Carmel'deki özgün aşireti sürekli beğenip durmuştu ama şimdi onları daha çok beğeniyordu. Ukiya'da ancak üstünkörü dostluklar kurdu. Bu yörenin insanları Oakland'de tanımış olduğu işçi halka daha çok benziyorlardı. En zenginleri ise aralarında toplaşıp otomobille geziyorlardı. Her çeşit sınıf veya servet ayrıklığını bir yana bırakıp demokratik bir arkadaş duygusuyla davranan sanatçı topluluğu yoktu burada. Buna karşın o kışta Oakland'de geçirmiş olduğu bütün kışlardan daha hoş geçti. Billy düzenli bir iş bulamamıştı. Bu yüzden zamanlarını sık sık birlikte geçiriyorlardı. Küçük evlerinde günü gününe yaşıyorlardı ama mutlu ve rahattılar. Araba kiralayan en büyük ahırın yedek sürücüsü olarak Billy'nin boş zamanı çoktu. Başladı at alım satımı ile ilgilenmeye. Bu işte rastlantılar çok rol oynar. Kaç kez niteliksiz kaldı ama en iyi nitelikli et ve kahve sofradan eksik olmadı. Gelecekte de kısıntı yapmak zorunda kalmadılar. Bir gün bir satış içinde adam akıllı kazık yiyen biri gülerek şöyle diyordu. Bu çiftçilerin önünde saygıyla eğilmek zorundayım. Bu herifler şeytana külahı ters giydiren türden. Yazın kiracı koyuyorlar, kışında at alım satımında birbirlerini soyarak rahat rahat geçiniyorlar. Açıklamak zorundayım ki bana da bir iki dalavere öğrettiler. Öyle ki ben de düzenbaz olmaya başlıyorum. Bu gidişle ben de kazık yemekten kurtulacağım yavaş yavaş. Sonuç olarak yeni bir meslek öğrenmiş olacağım. Aracılık yaparak nerede olsa para kazanırım artık. Bu alışverişler için sık sık çevredeki bölgeleri dolaşmak gerekiyordu. Biri çoğu kez Saksun'u ahırın yedek atlarına bindirip birlikte götürüyordu. Bir yüzde karşılığında hayvan satmaya gittiğinde de karısı eşlik ediyordu. Aynı şeyi düşündüklerinden haberleri olmaksızın yollara düşmelerine yeni bir görüş açısından bakmaya başlamışlardı böylece. Ve ilk kez biri açıkladı bu görüşünü. Geçen gün dedi. Kentte kıyıya çekilmiş bir arabaya rastladım. O andan beri aklım hep orada. Ne olduğunu dünyada bulamazsın. Ben söyleyeyim sana. Dünyanın en güzel göçebe orası. Sipariş üzerine Packet Sound'la yapılmış, buraya dek getirilmiş. Yani iyice denenmiş. Her türlü yüke ve yola tümüyle dayanmış. Yaptıran kişi veremliymiş. Bir doktorla bir aşçı yolculuğu birlikte yapmışlar. Hasta 2 yıl önce burada ukiyatı ölmüş. Ah bir görsen, her şey iyi düzenlenmiş. Her şeyin yeri var. Gerçek bir gezgin ev. Bizim olsaydı bir çifte beygir tamam. Prensler gibi yolculuk ederdik. Havanın bozması vız gelirdi bize. Ah Billy, ben de bütün kış bunu düşledim. Çok iyi bir şey olurdu. Sonra yollardayken sevimli küçük bir karın olduğunu ister istemez unutuyorsun. Böyle bir arabamız olsaydı her çeşit güzel eşya da alabilirdim yanıma. Billy'nin mavi gözleri sevgiyle buğulandı. Sakin sakin, bunu da düşündüm karşılığını verdi. Sen de tüfeğini, ördek avı için özel tüfeği, balık oltlarını, bütün takım taklavatı götürebilirdin diye çabucak ekledi Saksun. Sonra büyük bir baltan olurdu. Hep yakındığın şu çocuk oyuncağını atar, yerine doğru dürüst bir erkek baltası alırdın. Possum da ayaklarını havaya dikip dinlenebilirdi. Sonra ama alabilir misin? Kaç para istiyorlar? $150. Ne diyorsun, çok ucuz. Bu arabanın yapımı en az $400'a çıkmıştır, inan bana. Ben kapalı gözle anlarım karoserinde. Ah, Kasveli şu 6 beygiri bir satabilsem. Bilirsin Kasveli, at tüccarı. Bugün rastladım hani. Atları alıp da kime gönderecek dersin? Eski patronuma. Doğru Batı Oakland ahırlarını. Sana bir mektup yazdırırım, patrona yollarsın. O araba bizim olsa ve ben yolculuklarımı onunla yapsam güzel fırsatlar bulabilirim. Üstelik eğer patron razı olursa sürekli olarak bu mesleği yüzde karşılığında alıcılık işini yaparım. Ancak bana çok para emanet etmesi gerek. Sanırım ki yanaşmaz buna. Çünkü kaç sarı patakladığımı biliyor. Madem ki ahırının yönetimini sana bırakmak istiyordu, gereken parayı sana göndermekten pek çekinmez gibi geliyor bana dedi Saksun. Billy kararsızlıkla omuzlarını kaldırdı. Ne olursa olsun, eğer 6 beygiri Kasveli'ye satarsam bu ayın ödemelerini erteler ve bu arabayı satın alabiliriz. Saksun kaygıyla sordu. Peki ya atlar? Atlar sonra. Olmazsa 2-3 ay düzenli bir iş tutar çalışırım. İşin bir tek kötülüğü var. Biz yola çıkıncaya dek yazın sonuna yaklaşacağız. Kente birlikte gidelim de o arabayı hemen göstereyim sana. Saksun arabayı gördü ve öylesine coştu ki sabaha dek gözünü yummadı, düş kurdu. Sonra Caswell o 6 beygir satın aldı. Ayın faturaları askıda kaldı ve araba alındı. 2 hafta sonra yağmurlu bir günün sabahında Billy çevreyi kolaçan etmek için evden çıktı. Çıkar çıkmaz da ansızın geri geldi sokakta. Giyin ve benimle gel, sana bir şey göstereceğim diye seslendi. Birlikte kentin aşağısında araba kiralayan bir ahıra gittiler. Geniş bir hangara girdiler. Kır yeli ve kuyruklu bir çift kula at önünde durdular. Ah ne güzel hayvanlar diye haykırdı Saksun. Yanağını atlardan birinin yüzüne yasladı. Ötekisi de başını uzattı bu okşamadan payını almak için. Biri sevinç içindeydi. Değil mi dedi. Ve yukarı aşağı gezdirdi hayvanları. Her biri 600 kilo gelir. Öyle güzel yapılı hayvanlar ki uzaktan bakan biri hiç sanmaz böylesine ağır olduklarını. 2 gün önce denedim onları. Çok uyanık, çevik atlar. Kusurları yok, iyi çekiyorlar. Otomobillere alışkın, her şeye alışkın. Aynı ağırlıkta herhangi bir atı geçebileceklerine bahse girerim. Ne dersin, bizim arabaya yakışacaklar değil mi? Saksun atlarla arabayı gözünün önüne getirdi. Sonra başını üzüntüyle ağır ağır salladı. Billy konuşmasını sürdürüyordu. Peşin para 300 dolar alabilirdik ikisini. Sahibinin öyle gereksinimi var ki paraya, onları satmak, hem de hemen satmak zorunda. Sana yemin ederim Saxon, bu iki at kentte mezat pazarında 500 dolara gidebilir. Bu iki kısrak kardeş, biri 5 yaşında, öbürü 6. Babaları sicilli bir damızlık aygır. Anaları sağlam ve soylu bir kısrak. Tanırım onu. İkisi de 300 dolara bizim olabilir. Bana 3 günlük de süre verdiler.
Ayrım sonu.